Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 9. Ayrım. Sanırım çocuklarına dair ilk sorunu annemle babam o akşamüstü eve döndüklerinde yaşadılar. Heceleye heceleye zor okuduğum o yazıyı ben yazmamıştım. Büyük bir ihtimalle yeni okul çantamı ve özenle kaplanmış defterlerimi kıskandığı için Ayten yazmıştı. Babam bana inanıyordu ve ertesi gün gidip bunu öğretmene anlatmamı istiyordu. Oysa ben son sözümü o akşam söylemiştim. Bir daha asla o okula dönmeyeceğim. Annemle babam akşam yemeğinde bu konuya hiç değinmediler. Ertesi gün babam her sabah yaptığı gibi beni uyandırmaya odama geldiğinde anladı ki kızında kırılması imkansız bir inat var. Gururu incindi miydi? Tamiri mümkün değil. O sabah benim yerime annemle babam okula gittiler. Öğretmenle, baş öğretmenle konuştular ve tavsiye üzerine birkaç gün beni rahat bırakıp ikna etmeye çalışmadan beklediler. Hafta başında okula dönmem için ısrara başladılar ama hiçbir şey fayda etmedi. O nasıl bir inattı ki sonunda kaydımı okuldan sildirmek zorunda kaldılar. Annem babama, bu çocuk senin boşuna inadını almış Muhittin dedi. Babam, önünde bir örnek varken bunu nasıl söylersin Sitare? Bence Ayşe senin aklına koyduğunu yapan Sabahat teyzene çekmiş dedi. Huyunu kimden aldığına dair çeşitli şüpheleri vardı ama kızları hakkında bir hususu iyi öğrenmişlerdi. Ona istemediği bir şeyi yaptırmak asla mümkün değildi. Bu arada ben de babamın sayesinde hayatım boyunca unutmayacağım bir ders almıştım. Senin imkanlarına sahip olmayan insanlara sahip olduklarınla sakın gösteriş yapma maço demişti babam. Onları incitmekle kalmazsın, kıskançlığa da itersin. Bu öyle bir dersti ki bir okul yılının kaybına değdi. Ben o kışı evde kendi kendime oyunlar kurarak geçirdim. Annemin arkadaşlarının sevdiğim sevmediğim çocukları, apartman arkadaşlarım, kısacası bütün çocuklar okuldaydı. Ara sıra yapayalnız kaldığım için pişman olmuyor değildim ama suratıma tokat yediğim o sınıfa geri dönmeyi içime sindiremiyordum. Nihayet yaz geldi ve ben her zamanki gibi ziyaretimize gelen anneannemle birlikte İstanbul'a adaya gittim. Büyük çamın dallarına kurulan kırmızı salıncağımda sallandım. İskeleden yukarı çıkan rüzgarlı yolun başındaki mısırcıdan sütlü mısırlar yedim. Çamakya'nın ve Kalpazan Kaya'nın berrak denizinde nihayet simitsiz yüzmeyi öğrendim. Yaz sonu Eylül ayında bu kez 6 yaşımı doldurmuş olarak adı o yıllarda Türk Eğitim Derneği olan bir başka okulda 1. sınıfa yeniden başlayacaktım. Bir önceki okulda yaşadıklarımı belleğimden sildim. O kadar sildim ki bildiğim alfabeyi yeniden öğrenir gibi bile yapmadım. Resmen yeniden öğrendim. Öğrendiğime kani olunca da marifetimi İstanbul'a yazdığım mektuplarla aileme sergiledim. Dedemle neneme, anneanneme, teyzelerimle eniştelerime birer mektup yazdım. Bir de Ahmet Reşit Bey'e. Dedem evinden çıktı mıydı doğruca eski dostunun evinin yolunu tutardı. Anneannem beni süsler püsler dedemin yanına kurt katardı. Deden ağır işitiyor, sen onun kulakları ol diye tembih ederek. Biz dede torun el ele yürürdük tenha caddede. Dedem Teşvikiye Camii'nden çıkmış ve aksi istikamete giden bir cenazeye rastlarsa geri dönerdi. Fatiha okuyarak tabutun peşinde 7 adım yürürdük. Gümüş saplı bastonunun yerde tık tık çıkardığı sesi sayardım. Tamam dede, 7 oldu. Reşit Bey'in konağındaki çalışma odasında kuyruklu bir piyano vardı. Dedem ve arkadaşı bizlerin yanında sadeleştirdikleri dillerini serbest bırakmış, zincirleme tamlamalarla, velakinlerle, mirim efendimlerle, anlamlarını bilmediğim kelimelerle konuşurlarken ben piyanoda akortsuz sesler çıkartırdım. Gürültü yapma Ayşe Sultan derdi dedem. Bırakın eğlensin çocuk. Bu evde Ekrem ve Cemal büyüdü azizim derdi Reşit Bey. Kulaklarım iyi kötü her sese aşina. Ahmet Reşit, Ekrem ve Celal Reşit Rey kardeşlerin babasıydı çünkü. Sonra dedeme şiirlerini okumaya başlardı Reşit Bey. İşte o zaman ben kulak kesilirdim. Kelimelerin anlamlarını bilmesem de kulağıma ahenkle, adeta bir müzikle çarpan yaşlı, yorgun sesi hiç sıkılmadan dinlerdim. Başka bir lisandı, evet. Sözcükleri anlamazdım. Hayır, ama şiir olduğunu bilirdim kelimelerdeki musikinin. Belki de bu yüzdendir şiire bunca düşkünlüğüm, bana çocukluğumun rüzgarını estirdiği için. Yazdığım mektuba Reşit Bey'den yanıt gelmişti. İki gözümün nuru, canım yavrum, Ayşeciğim diye başlayan. Sevinmiştim, gururlanmıştım. Kargacık burgacık yazımla teşekkür etmiştim. Birinci sınıfta monoklü, beyaz sakallı bir mektup arkadaşım olmuştu benim. Mektuplarının bazıları hala durur bende. Yeni okulumun hazırlıklarını yapmak için adadan Narmanlı'ya erken indik o yaz. Bu kez gideceğim okula siyah önlük giyip beyaz yaka takacaktım. Heyecan içindeydim. Doğum günüm de adadan erken indiğimiz için Narmanlı'ya denk gelmişti. Adadaki kadar eğlenceli olmayacaktı ama zararı yok. Nasıl olsa ailemin tüm fertleri ve kuzenim Oya hazır bulunacaklardı. Reşit Bey uğrayıp pastamdan tadacaktı. O gün beni çılgınca sevindirecek ve Ankara'daki evimizde kendime ait bir oda sahibi olmama sebep olacak sürprizinden henüz haberim yoktu. Saat 3'ten itibaren konuklarımız gelmişler, büyükler arasında sohbet koyulaşmış, ben Oya'yla oyuna dalmışım, sofra açılmış, doğum günü pastamın üzerindeki mumları üfleyip söndürmüşüm, İngilizce bilenler bana iyi ki doğdun şarkımı söylemişler, pastamızı, keklerimizi yemişiz, çaylar içilmiş, hediyeler açılmış, bana gelen armağanlar ortalığa saçılmış, babamın yeni yaşımı kutlayan telgrafı bile gelmiş. Misafirlerimiz yavaştan evlerine dönmeye hazırlanıyorlardı ki kapı çaldı. Hayırdır inşallah dedi Sütne. Gelenin kim olduğunu görmek için hole yürüdü. Aa, bu da nesi? Diyen sesini duydum Sütne'nin. Sonra bir sessizlik oldu. O sırada ben ve Oya, prens ve prenses olarak birbirimize ilanı aşk etmekteydik. Oyunumuzu en heyecanlı yerinde bölmedik. Annem yanımıza geldi. Amcan sana bir sürpriz yapmış, bayılacaksın dedi. Oyunu bırak da gel bak. Okul çantası mı getirmiş? Suat teyzem almıştı ya. Gel de kendin gör. Peşimde Oya ile hole yürüdüm. Sokak kapısının önünde açılmış paket kağıtlarının ortasında boncuk mavisi oturma yeri de olan bir okul masası duruyor. Kocaman bir okul masası. Bu ne? Neye benziyor sence? Dedi anneannem. Yanına gidip kapağını kaldırdım. Kapağının iç yüzünde bir kara tahta vardı. İçi kitaplarımı, defterlerimi alacak kadar derindi. Bir de oturma yeri vardı. Hayatımda aldığım en güzel ve en büyük hacimli hediyeydi. Heyecandan titreyerek sordum. Bu sahiden benim mi? Amcan sana bir de mektup yollamış dedi annem. Bu masanın üzerinde derslerini çalışıp sınıfın en başarılı çocuğu olmanı diliyor. Amcam nerede? Akşamüstü iş dönüşü uğrayacakmış. O zaman teşekkür edersin. Anne, biz Ankara'ya dönerken masa burada mı kalacak diye sordum dudaklarım titreyerek. Masa bizimle trene binecek, merak etme. Amcan hepsini ayarlamış dedi annem. O yüzden paketinden tamamen çıkartmadık. Avaz avaz bağırmak, zıplamak, coşmak istiyordum ama birden yanımda duran Oya'yı gördüm. Geçen yıl yeni çantam yüzünden başıma gelenleri ve babamın bana söylediklerini hatırladım. Zorla tuttum kendimi. Pek de büyükmüş, trene sığar mı bu koca alamet dedim dudak bükerek. Annem anneanneme döndü. Bunu bu kadar şımartırsan işte böyle nankör olur diye söylendi. Akşam anneannemden bu yüzden azar işitecek ve neden öyle yaptığımı söylemek zorunda kalacaktım. Ankara'daki evimizde anneannemin ziyaret dönemleri haricinde ben, annem ve babamla aynı odada yatardım. Anneannem gelince yemek masası ve büfe hole taşınır, apartmanının deposunda duran camlı kapılar geri getirilip yerlerine takılır, yine depoda duran somya yukarı taşınır. Anneannem kendisi için hazırlanmış bu odada yatardı çoğu kez, beni de koynuna alarak. Anneannem leylaklarla hanım ellilerin açtığı ve şehrin mis gibi koktuğu Mayıs başında gelir, bizimle tam bir ay kalır, Haziran başında benimle birlikte İstanbul'a dönerdi. Biz gidince ev eski halini alırdı, ta bir sonraki Mayıs'a kadar. Yeniden birinci sınıfa başlayacağım o yıl, Ankara'ya dönünce evdeki düzenin değişmiş olduğunu gördüm. Babam kendi yatak odalarını anneannemi yatırdıkları yemek odasına, yemek odasını hole taşıtmıştı. Onların odası da benim de artık. Beyaz karyolam da maviye boyanmıştı. Demek ki amcamın hediyesinden haberdardı babam. Annem bana üzerindeki renkli çiçekleri olan mavi basmadan perdeler ve yatak örtüsü diktirdi. Holde duran şifonyer de maviye boyanarak yatağımın yanında yerini aldı. Harika bir odam olmuştu. Anneannem geldiğinde benim odamdaki divanda yatacaktı bundan böyle. Yeni okuluma böylece çok güzel duygularla başladım. Ben üçüncü sınıftayken okulumuz İngilizce tedrisata geçti. Okulun adı Ankara Koleji'ne çevrildi ve siyah önlüklerimizin yerini göğsümüzün üzerine meşale resmi işlenmiş koyu mavi üniformalar aldı. Adı bir kez daha ne zaman değişti anımsamıyorum ama mezun olduğum ilkokulumu bugün artık TED Koleji olarak biliyoruz. İlkokula başlayana kadar benim için dünyada yaşayan en güzel kadın annemdi. Birinci sınıfı bitirdiğimde dünyanın en güzel kadını Leman öğretmen olmuştu. Bir de Naciye öğretmenim vardı müzik derslerimize gelen, bugüne kadar hiç unutmadığım ve elbette Fikriye baş öğretmenim. Hamurumu ilk yoğuran, bana çok emek veren sevgili öğretmenlerimin bendeki izleri hep üzerimde kaldı. Okulda ilk gün Leman öğretmenim beni tıpkı benim gibi saçları iki örgü yapılmış sarışın bir kızın yanına oturttu. "Adın ne senin?" diye fısıldadı kız. Ayşe. Benimki Sevin. Sevin Ölçmen. Kurdelen ne güzelmiş. Annem aldı. Seninki de çok güzel. Annen mi aldı? Benim annem yok. Nasıl yok? Yok işte. Öldü. Nutkum tutuldu. Ne diyeceğimi bilemedim. Bir anne neden ölür? Ölmek yaşlılara mahsus değil mi? Bizim evimizde anneannemin annesi bile hala hayattayken Sevin'in annesi nasıl ölür? Mümkün değildi bu. Atıyordu, yalan söylüyordu bana. Yalancı. Ağlamaya başladı ve parmağını kaldırdı. Öğretmenim bana yalancı dedi bu kız. Annemin öldüğüne inanmıyor. Ben de ağlamaya başladım. Niye bana böyle kötü şeyler söylüyor öğretmenim? Niye yalan söylüyor? Ölmek için önce ihtiyarlamak gerekmiyor mu? Anneler çocuklarını yalnız başlarına bırakırlar mı hiç? Öğretmen yanıma geldi, bir elini omzuma koydu. Bazen Allah insanları ihtiyarlamadan da yanına çağırır dedi. Sevin yalan söylemiyor ama yalnız değil. Onu çok seven bir babası ve bir ağabeyi var. Başka akrabaları var. Bugünden itibaren pek çok da arkadaşı olacak. Bak bu sınıftaki ilk arkadaşı sensin. Haydi barışın bakalım. İlk hamleyi ben yaptım. Öpüştük. O gün ayrılırken ona saç örgümün ucundaki kurdelemi vermek istedim, almadı. Gece yatağıma girdiğimde sırtımı yastığıma dayayıp Allah'a annemi sakın ama sakın yanına çağırmaması için yalvardım. Hiç üşenmeden tam 40 kere. Hanife'nin söylediğine göre 40 kere söylenen şey olurmuş. Sonra da dedemden öğrendiğim duaları okumaya başladım. Ellerim dizlerimin üzerinde yukarı dönük dua ederken uyuyakalmışım. Annemin 90 yaşına kadar yaşamasında o gece ettiğim duanın tesiri var mıydı acaba? Ertesi gün sınıfta iki yakın arkadaş daha edindim. Alev Bilgen ve Yüksel Bekata. Alev, Posta Caddesi'nde Ankara'nın ilk eczanelerinden biri olan Başkent Eczanesi'nin sahibi Ekrem Bey'in üç kızından en küçüğüydü. Aynı okulun üst sınıflarında okuyan ablaları teneffüslerde küçük kardeşlerini yoklamaya gelirlerdi. Alev'e ablalarından dolayı çok gıpta ederdim. Çünkü ne okulda ne de mahallede beni himaye edecek kimsem yoktu. Alev'le ilkokulun birinci sınıfında başlayan arkadaşlığım İstanbul'daki Amerikan Koleji'nde de devam etti. Kolejden birlikte mezun olduk. Ben evlenip Londra'ya üniversite okumaya gittim. Üniversiteyi bitirmek bir yıl arayla iki çocuk sahibi olduğum için nasip olmadı. Alev Ankara Hukuk Fakültesi'ne devam etti, avukat oldu, evlendi ve mimar eşinden boşandıktan sonra oğlu Efe ile Washington'a gitti. Uzun yıllar Washington'da Merkez Bankası'nın hukuk müşavirliği görevinde bulundu. En yakın 3-5 arkadaşımın adını sorduklarında önce onun ve İffet'in adı aklıma gelir. Ama lügat anlamında en eski arkadaşım, kuşkusuz 2 aylıkken komşu, lise yıllarında ise sınıf arkadaşı olduğum, 68 yıl boyunca dostluğumuzun hiç kesintiye uğramadığı soysal apartmanı çocuklarından Betin'dir. Yüksel Bekata, CHP'nin ağır toplarından Hıfsı Oğuz Bekata'nın kızıydı. Siyah kıvırcık saçlı, cin bakışlı bu arkadaşımla okulun ikinci ayında Leman öğretmen sınıfta yeni bir oturma düzenlemesi yaparken herhalde kazık boylarımız uyduğu için arka sıraların birinde yan yana oturtulmuştuk. 5 yıl boyunca birbirimizden hiç ayrılmayacaktık. İkinci sınıfa geçtiğimiz yıl okul yolunda bana eşlik eden babamın yerini Yüksel aldı. Yüksel her sabah evinden çıkar, yürüyerek Kızılay Meydanı'na gelir, penceremin altında sıtma görmemiş sesiyle "Ayşe!" diye bağırırdı. Çantamı kaptığım gibi merdivenlerden aşağı koşardım. Okula kadar el ele yürürdük. Yan yana oturtulduğumuzda birbirimize evlerimizin nerelerde olduğunu sormuştuk. Yüksel'in annesi ve ablasıyla oturduğu ev bize çok yakındı. Annemle babamın tanıştığı, annemin de benim için her gün üzümlü kek almaya gittiği Özen Pastanesi'nin sırasındaydı. Ah ne güzel, ikimiz de Kızılay'da oturuyorduk. Babalarımız arkadaş olacağımızı bilmiş gibi seçmişti evlerimizi. Bunu söyleyince Yüksel'in yüzüne bir gölge düştü. Kimseye söylemeyeceğine yemin edersen sana bir sır vereceğim dedi. Vallahi billahi söylemem. Yetmez, iki gözüm kör olsun de. Meraktan ölecektim. Kimseye söylersem iki gözüm kör olsun. Babam başka yerde oturuyor dedi Yüksel. Hafta sonları ablamla birlikte onun evine Kavaklıdere'ye gideriz. Ne güzel, biz de yazları annemle adaya gideriz dedim. Ama kışın annenle baban aynı evde oturmazlar mı? Elbette otururlar. Benimkiler birlikte oturmuyorlar. Nasıl yani? Boşandılar. Ayrı evlerde yaşıyorlar. Neden? Anlaşamamışlar. Arkadaşımın yüzünde çok mutsuz bir ifade vardı. Babam başka bir kadınla evlendi. Ne? Sen şimdi o kadına mı anne diyorsun? Hayır demiyorum. O benim üvey annem. Birden boğazıma beni nefessiz bırakan çelikten bir pençe yapıştı. Göz pınarlarında yaşlar titreşiyordu. Boşanmanın çok kötü bir şey olduğunu biliyordum. Çünkü annemin çok sevdiğim bir arkadaşı vardı. Hukuk fakültesinin lojmanlarında otururdu kocasıyla. İki atın çektiği bir faytonla gelirdi bizim eve. Beni de bazen alır, faytona bindirir, üniversiteye götürürdü Ruhiye teyze. Ankara'da o yıllardaki tek fayton, üniversite dekanına aitmiş. Kendimi bir masal prensesi gibi hissederdim faytonda giderken. Üniversitenin bahçesindeki büyük ağacın altında oynardım. Öğlen vakti yemeğimiz bir tepside lojmana gelirdi. Ruhiye teyzeyle karşılıklı yemek yerdik. Sonra beni oyalamak için önüme sayfalarca kağıt ve renkli kalemler yığardı, resim yapardım. Akşamüstü yine faytona binerdim, evime dönerdim. Sonraları Ruhiye teyze benimle eskisi gibi ilgilenmez oldu. Ne zaman bize gelse güzel gözlerini yaşlı görüyordum. Annemle beni odama gönderip kapıları sıkıca kapatarak aralarında mırıl mırıl konuşuyorlardı. Ben tuvalete gider gibi yapıp konuşmalarını dinlemiştim bir keresinde. O zaman öğrenmiştim kocasından boşanmak üzere olduğunu. Bu benim boşanmaların sebep olduğu kedere ve gözyaşlarına ilk tanıklığımdı. Ruhiye teyze ağlıyor, annem de onu teselli edici şeyler söylüyordu. Bir ara annemin arkadaşına, "Büyütüyor musun acaba Ruhiyeciğim? Bazen şeytan bana da diyor ki, al çocuğunu İstanbul'a git," dediğini duydum. O akşam sofrada yemeğimi bitirmediğim için beni azarlayan anneme, "Böyle yaptığın zaman tavşan diyor ki, al bebeğini İstanbul'a git," demiştim meydan okur gibi. O günden itibaren annem, arkadaşları eve geldiğinde ben ortalıktaysam sözlerine büsbütün dikkat eder olmuştu ama bana dedikoduları nakleden Hanife'yi hesaba katmamıştı. Hanife'nin anlattığına göre Ruhiye teyzeyi kocası bir Rum kadınla aldatıyordu. 9. ayrımın sonu. Sayfa 72. Devamı 10. ayrımda.